Ayrım 2, sayfa 13. 1. bölüm. Nefes. Kışın sert günleri yerini baharın çiçekli günlerine bırakmaya hazırlanırken, çoktan siyah beyaz fotoğraf karelerine hapsolan 1920'li yılların Cadde-i Kebir'i, bugünün İstiklal Caddesi'nde aşk yine başroldeydi. Zarif İstanbul hanımefendileri salına salına cadde boyu yürüyor, çoğu fötür şapkalı, siyah takım elbiseli beyler, bir yerlere yetişme telaşında. Uzaktan izleyenler için caddede her şey normal seyrinde devam ediyordu. Fakat aslında iki gencin hayatını değiştirecek sıra dışı bir gündü. Bir telaş, acele ve beklenmedik olaylar zinciri iki genç için hayatlarının dönüm noktası olacaktı. Rafael Levy, Beyoğlu sakinlerindendi. Yakışıklı, her zaman bakımlı ve şık haliyle çevrenin dikkatini çekmeyi başaran bu gencin kendine has bir karizması vardı. O gün onun için de herhangi bir gün gibi başlamıştı. Belli bir adrese doğru rüzgara karşı yürüyordu. Amacı buydu ama hayatın ona hazırladığı bir sürpriz vardı. Sert esen rüzgar, bir anlık dikkatsizlik, filmleri aratmayacak bir hikayenin de başlangıcı oldu. Delikanlı, telaştan olsa gerek adının sonradan Emma olduğunu öğreneceği genç kızla Galatasaray Lisesi'nin önüne henüz varmadan tahminen bugünkü Atlas Pasajı'nın önünde çarpıştı. Rafael'in pardösüsü rüzgara yenik düştü, açıldı ve birden Emma'yı sarıp sarmaladı. Emma o anı yıllar sonra adeta bir yuva gibi içine aldı beni diye anlatacaktır. Genç adam mahcuptu. Özürler havada uçuşmaktaydı. Emma Salinas ise şaşkın ve meraklı. Genç adam dikkatini çekmişti. İlgisini ister istemez ona yöneltti. Yanındaki arkadaşına da ilk sorusu "Kim bu adam?" oldu. Bir anlık tesadüf, bir bakışma onlar için sıradan bir olay değildi. İki gencin ömür boyu sürecek, iki çocukla şenlenecek yuvalarının ilk tohumuydu. Babam Rafael'di, Rıfat oldu. Rafael Levy, dördü kız, dördü erkek, sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Kadıköy'de vapur iskelesinden 10-15 dakika uzaklıkta bulunan Yel Değirmeni mahallesinde Haydarpaşa Sinagogu'nun yanındaki Kehribarcı apartmanı köklü ailesinin adresidir. Levy soyadı o dönemde yaygındır. Hangi Levy diye sorulduğunda onları tanımlamak için Levy Kehribarcı denmesi yeterlidir. Rivayet odur ki zamanında büyük baba kehribar işiyle uğraşmıştır. Bu yüzden de soyadı kanunu çıktığı zaman aile kendine H harfinin düşmesi sonucu Keribar soyadını almayı uygun bulmuştur. Tam da o yıllarda Rafael ismini de Rıfat olarak değiştirir. Varlıklı bir ailenin çocuğudur. Önce mahalle mekteplerine gitmiş, daha sonra San Josef'te eğitim görmüştür. Babası onun iyi eğitim almasını ister. Bu nedenle de oğlunu Avrupa'ya göndermeye karar verir. En iyi eğitimin Almanya ve Avusturya'da verildiğine dair kanaat yaygındır. San Josef'te iyi derecede Fransızca öğrenen Rıfat, 3 yıllığına Viyana'ya gönderilir. Viyana onun için bambaşka bir dünyanın kapısını aralar. Geri döndüğünde artık ailesiyle oturmaktan vazgeçer ve kendine Beyoğlu'nda Suriye Pasajı'nda küçük bir apartman dairesi tutar. Viyana dönüşü iş hayatına atılma vakti gelmiştir. Yapacağı iş ise babasının mesleği olan, daha sonra kendi çocuklarına aktaracağı züccaciyeciliktir. Babasının çalıştığı Judah Levy Freres and Fields dükkanı onun ilk durağıdır. Birkaç yıl babasıyla çalışan Rıfat, daha sonra amcasıyla ortaklığa devam eder. Amcası David Levy'yi kaybettikten sonra kuzenleri Şapat ve Vitali Levy ile ortak olup Rıfat Keribar ve ortağı kolektif şirketi olarak işe devam edecektir. Emma Salinas İstanbul'dan çok uzakta bambaşka bir hayatta dünyaya gözlerini açmıştır. Tren garında şef olan Isaac Salinas'ın Edward, Esther, Jenny isimli biri erkek üçü kız olan çocuklarından biri olarak Yunanistan sınırına yakın Dede Ağaç yani Aleksandropoli'de dünyaya gelir. Aile bir süre sonra Edirne'ye taşınır. İshak Salinas artık Edirne Garı'nda memurdur ve burada yeni bir hayat kurmuştur. Ailenin Edirne'ye göçü adeta Emma'nın küçüklük hayalinde gerçekleşmesi demektir. Çünkü Emma daha aklının tam ermediği bir dönemde Edirne'yi merak etmiş ve kendince buraya doğru çocukça bir yolculuğa çıkmıştır. O yolculuğu Emma Salinas daha sonra şöyle anlatır. Edirne hayallerimde hep büyük bir şehir olarak yer alırdı. Dede Ağaç ise küçük bir şehirdi. Çocuk aklımda tam olarak ne düşünüyordum bilmiyorum ama Edirne'yi çok merak ediyordum. Mahalle arkadaşım Esther de benden farklı değildi. Sanırım 4-5 yaşlarındaydık. Bir sabah birlikte el ele tutuşup yola çıktık. Amacımız Edirne'ye gitmekti. Fakat kaybolduk. Herkes bir telaş bizi aramaya başlamış. Bizi bulduklarında onlara saf bir şekilde Edirne'ye yaya gitmek için yola çıktık dedik. Emma genç yaşta savaşlarla tanışmıştır. Balkan savaşları sırasında Bulgarların Dede Ağacı işgaline tanık olur. Savaş onun hayatının içindedir. Patlayan bombalar savaş ortamının hoyratlığı zihnine kazınır. Bir de tabii Bulgar asker Ivan ile olan anılar vardır. Savaş esnasında Bulgar ordusu her eve bir asker yerleştirir. Emma'ların evine yerleşen asker ise Ivan'dır. Sempatikliğiyle bir anda ailenin bir bireyi haline gelen Ivan, her akşam oynanan İskambil oyunlarının da bir üyesidir. Emma için Ivan zamanla bir dost olur. Emma, Dede Ağaç'ta yaşadığı anıları zihnine, kalbine kazıyarak hayata dair ilk tecrübeleri edindiği şehre veda eder. Babasının yeni görev yeri Edirne'deki tren istasyonudur. Emma'nın da yeni yaşam alanı burasıdır. 1917 yılına kadar Edirne'de hayat Emma için huzurlu ve mutlu bir şekilde devam eder. Baba İshak Bey'in İstanbul'a taşınma kararı Emma için de yeni bir hayatın başlangıcı olacaktır. İstanbul onun için büyülü bir şehirdir. Genç bir kızın bu büyük şehirde keşfedeceği çok şey vardır. Ama o zamanının çoğunu Alyans okullarında başladığı, daha sonra Notre Dame'da devam eden eğitimine ayırır ve liseden mezun olur. Rıfat varlıklı, tüccar bir ailenin oğlu, Emma ise kısıtlı imkanlar içinde büyüyen bir memur kızıdır. İki ayrı hayatın aktörü olan bu iki gencin çarpışmayla başlayan hikayeleri, 26 Mart 1926'daki nikahla ortak bir kadere dönüşür. Karşılaşma hikayeleri ömür boyu çocuklarına anlatacakları bir anıdır. 26 ise uğurlu sayıları olur. Hali vakti yerinde olan Rıfat evlenir evlenmez Galatasaray'da bir ev kiralar. 1960'larda yapılan bugünkü alışveriş merkezlerinin mimarisini anımsatan ortası boş, her katta 4-5 dairenin bulunduğu ev 100 yıllık eski bir hanın, bugünkü Yapı Kredi binasının bulunduğu yer içindedir. Cadde manzaralı, iç ve dış tarafında dükkanların sıralandığı bu daire Emma için sıcak bir yuva olur. Keribağ çifti 8 yıl boyunca burada oturur ve tam aile olmalarını sağlayan ilk çocukları olan Leon 1927 yılında bu evde dünyaya gelir. Çift mutludur. İlk çocuk mutluluklarının en büyük kaynağıdır. Hayatla Ayaspaşa Palas'ta tanıştım. 1930'lu yıllar, Yahudiler Balat, Hasköy, Kuzguncuk, Kuruçeşme ve Ortaköy'de yoğun olarak yaşamaktadır. Her semtteki Yahudi yerleşiminin hikayesi ise eskidir. Hatta bugün bile Yahudilerin kendi aralarında konuşurken Kuzguncukluyuz, Hasköylüyüz, Balatlıyız diye cümleler kurmaktan kendilerini alamamaları bu semtlerdeki köklü geçmişlerinden kaynaklanır. Her bir semt Yahudiler için özeldir ama kule dibi bir başkadır. Diğerlerinin arasından sıyrılır ve en popüler semt olarak ilk sırada yerini alır. Tarih boyunca Rumlara, Ermenilere, Franklere, Türklere ev sahipliği yapan semt, Yahudi aileler içinde vazgeçilmezdir. Kule dibinden şehrin yukarısına doğru, özellikle Şişli'ye yakın mahallelere doğru çıkmak, bir anlamda gelir düzeyinin de daha iyi olduğunun işaretidir. 1950'li yıllardan sonra birçok Yahudi ailenin kule dibinden yukarı doğru taşınması da bundandır. Rıfat ve Emma ise evliliklerinin 8. yılının sonunda o dönemin en lüks apartmanlarından Ayaspaşa Palas'a taşınma kararı alırlar. Ailenin reisi Rıfat rahatına düşkündür. Hayatı boyunca bu huyu değişmeyecektir ve her zaman elinde olanla rahat bir şekilde yaşamayı sürdürecektir. Ayaspaşa Palas, İstanbul'un en güzel ve geniş apartmanlarından biridir. Park Otel'in tam karşısında yer alan bu apartman asansörlü, deniz manzaralı, kaloriferlidir. Birçok yerde olmayan sıcak su bile vardır apartmanda. Apartman, dönemin en zenginleri arasında yer alan, tünel pasajının da sahibi olduğu söylenen Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü Aker kardeşlere aittir. Baharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği, ağaçların çiçek açtığı, güneşin insanların içini ısıttığı günlerde Ayaspaşa Palas'ta yaşayan Keribar ailesinin evinde tatlı bir telaş yaşanmaktadır. Beklenen ailenin 4. bireyidir. Takvimler 20 Nisan 1936'yı gösterirken özlemle beklenen bebek Marmara Doğum Kliniği'nde dünyaya gelir. Emma hastanede küçük oğlunu hayran hayran izlerken ziyaretçiler de ardı ardına gelmektedir. Yumuk yumuk elleri iki yanına düşen bebek daha kundaktayken yaşayacağı dünyaya dikkatli gözlerle bakmaktadır. Keribar çifti ikinci erkek çocuklarına dede İshak'ın adını anımsatsın diye İzzet ismini verir. İzzet gözlerini dört bir yanı savaşlarla, korkularla, belirsizliklerle, yoksullukla mücadele eden yorgun dünyayı açar. İtalya'da Mussolini'nin faşizmi yayması, Hitler'in Almanya'da 1933 yılında başbakan olduktan sonra meclisi dağıtıp Nazi dönemini başlatması, birçok Yahudi profesörün Almanya'dan kaçması, Avrupa'da yayılan antisemitizm dalgası tam da bu yıllara denk gelir. Dünyada yaşanan kaos henüz o yıllarda Keribar çiftinin evinde tam olarak hissedilmemiştir. İletişim imkanları kısıtlıdır. Dünyanın bir ucunda yaşanan acıların Ayaspaşa Palas'a ulaşması zaman alacaktır. Diğer taraftan 1926 yılında dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizin etkisi hala birçok evde kendini göstermektedir. Krizin üzerinden yıllar geçse de fakirlik birçok evde hükmünü sürmektedir. O günün koşullarına göre Keribar ailesinin durumu birçoklarına göre daha iyidir. Evdeki 3 Rum kadının işlerine devam etmesi de bunun işaretidir. Kadınların görevleri bellidir. Biri temizlik işleriyle, biri yemekle meşgul olacaktır. Diğeri ise İzzet'in Rumca kelimeleri zihnine ilk kazıyacak olan mürebbiyesidir. 1930'lu yıllarda Gökçeada ve Sakız Adası'nda yaşayan çoğunluğu azınlık olan kadınların birçoğu geçimlerini sağlamak için İstanbul'daki zengin ailelerin yanında çalışmayı tercih ederdi. Temizlikleri ve çalışkanlıklarıyla bilinen bu kadınlar zaman zaman evin küçük çocuklarının mürebbiyeliğini de üstlenirdi. Küçük İzzet daha çok mutfak işleriyle uğraşan bu kadınların eteğinin dibinden ayrılmamak için çoğu zaman mutfakta oynar. Evdeki bu kadınlar yıllar geçtikçe onun hayatında önemli bir yere sahip olacaktır. Zira o iyi derecede Rumca konuşmasını, evde temizlik işleriyle uğraşan, kendisine mürebbiyelik yapan bu kadınlara borçlu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Yahudi aileler kalabalıktır, ilişkiler yakındır, gidip gelmeler evlerden eksik olmaz. İzzet'in çocukluğu da bu yüzden hep akrabalarının arasında geçer. Amcalar, teyzeler, halalar, anne ve babanın arkadaşları dikkat kesildiği büyüklerdir. Tabii bir de hayatının önemli bir bölümünü dolduracak olan kuzenler vardır. Kendisinden 8-9 yaş büyük olan dayısının iki kızı Rita ile Lillian, teyzesinin iki kızı Mirel ve Rene, amcası Hayri ile Esther'in kızları Yvonne ve yaşıtı Rene hayatı boyunca birçok şeyi öğreneceği, ondan 9 yaş büyük olan ve hayatı boyunca çok derin saygı ve sevgi beslediği ağabeyi Leon, onun için çocukluğunun ve hayatının önemli bir parçasıdır. Ayaspaşa Palas'ta Keribar ailesinin oturduğu 9 numaralı daire oldukça geniştir. İzzet ise şanslı bir çocuktur. Kendine ait bir odası vardır. Salonun yanındaki deniz manzaralı oda İzzet'e aittir. Ağabey Leon'un payına arka tarafta kalan oda düşmüştür. Evin sık sık gelen bir de konuğu vardır. Annenin babası İshak Salinas eşini kaybettikten sonra sırayla çocuklarında kalmaya başlar. Keribarlara geldiğinde Leon odasını dedesine bırakır ve kardeşiyle aynı odayı paylaşır. Küçük bir çocuk için eve misafir gelmesi ayrı bir şenlik demektir. Dedesinin yatılı geldiği günlerde İzzet için öyledir. İzzet çocukluğunda yakından tanıma imkanı bulduğu emekli dedesi İshak Salinas'ı yakışıklı bir adam olarak hafızasına kazır. Anneannemle dedem hayatlarının sonlarına doğru sağlık durumları çok da iyi olmadığı için sırayla çocuklarında kalmaya başlamıştı. 1940 yılında bizimle oturuyorlardı. Çocukluk aklımla onlara şakalar yapardım ama bazen istemeden kötü sonuçlara da neden olurdum. Anneannem sabah mutfakta kahvaltısını hazırlar, uzun koridordan ilerleyerek tepsiyle odasına giderdi. Büyük babamın sarı ceviz ağacından yapılma bir bastonu vardı. Anneannemin yine kahvaltısını hazırladığı bir sabah koridordaki kanepenin altına saklanıp bastonla ona çelme taktım. Kadıncağız düştü fakat nasıl olduysa bir yeri kırılmadı. Tepsideki kahvaltı her yere dağıldı. Hemen evdekiler toplandılar. Bana kızıp bağırmadılar ama yaptığım şeyin çok kötü olduğunu anlattılar. Dedem emeklilik yıllarında bizim eve oturmaya geldiğinde boş kalmasın diye babam ona bir görev verirdi. Bakkaldan veresiye aldıklarımızı not tutardı. Biz Taksim'deki büyük bir bakkaliye Ankara pazarından Arnavut asıllı, aksimizaçlı Rum kasap İlya'dan, Taksim'deki şık manav Mois'ten ya da ufak bakkal Menelaus ve kardeşi Dimitris'ten yapardık alışverişimizi. Dedem ne kadar ekmek, peynir, yağ, şarküteri, makarna, sebze meyve veresiye alınmışsa onların hesaplarını tutar. O kağıtları da yemek odasında bulunan büyük bir büfenin çekmecesinde saklardı. Kontrol ettikten sonra hesaplar tamamdır, ödenebilir artık derdi. Babam da gider öderdi. Rıfat Bey'in babası, üçüncü eşi Dorota ile birlikte büyük kızı Victoria Barzilay ve kocasıyla Şişli'de kendi evinde yaşar. Bu yüzden de ona dair anılar hafızada daha siliktir. Keribar ailesinin evinde anne Emma'nın disiplini hakimdir. Bu durum en çok yemek saatlerinde kendini gösterir. Aile bireylerinin masadaki yeri bellidir. Büyüklerin yerine çocuklar asla oturamaz. Herkesin kuralına göre davrandığı masanın şenlendiği anlarsa, büyük baba ve büyük annenin misafir olarak geldiği dönemlerdir. Ayrım 2 sonu, sayfa 18.